Giyilebilir teknoloji dünyasında, hani özellikle de akıllı gözlükler tarafında şu sıralar çok ilginç ve sessiz bir savaş yaşanıyor.
Evet, ama bu savaş tahmin ettiğimiz gibi markalar arasında değil pek.
Aynen öyle. Asıl savaş bu gözlüklerin cebimizdeki telefonla olan ilişkisi üzerine. Yani bu cihazlar telefonlarımızın yüzümüze taktığımız pahalı birer aksesuar olarak mı kalacak, yoksa...
Yoksa bir sonraki büyük teknolojik devrim olup telefonları tarihe mi gömecek?
Tam olarak bu soru. İşte sizin bizimle paylaştığınız makale ve raporlar tam olarak bu sorunun kalbine iniyor.
Kesinlikle.
Bugün merceğimiz altında akıllı gözlüklerin akıllı telefonlardan, tırnak içinde, boşanma süreci var.
Güzel tabir.
Bu bağımsızlık arayışını, önündeki teknolojik engelleri ve sektörün yaşadığı o kafa karışıklığını bir masaya yatıralım diyoruz. Amacımız bu karmaşık tablodan en önemli noktaları çekip çıkarmak.
Ve gelecekte bizi neyin beklediğini anlamak aslında burada tartışmanın sadece donanımla ilgili olmaması çok ilginç. Yani olay sadece cam, plastik, çip değil.
Değil mi? Daha felsefi bir boyutu var.
Çok. Bu aynı zamanda bir kimlik sorunu. Bir teknolojik ürünün başka bir ürünün yan sanayisi olmaktan çıkıp kendi başına ayakta duran bir kategori haline gelme mücadelesini izliyoruz resmen.
Teknolojinin reşit olma hikayesi gibi bir şey.
Aynen öyle.
O zaman başlayalım. Şu anki durum ne? Diyelim ki bugün gittim ve Meta'nın son model akıllı gözlüklerinden birini aldım. Ne kadar? 800 bin dolar arası bir para ödedim.
Evet, aşağı yukarı o civarda.
Kulağa çok havalı gelen özellikler var. Arama yap, mesaj at, duyduklarını yazıya dök falan. Ama anladığım kadarıyla burada bir püf noktası var.
Hem de çok büyük bir püf noktası.
Bütün bu işleri yapan aslında gözlüğün kendisi değil, öyle mi?
Kesinlikle değil. Bu çok önemli bir ayrım. O gözlüğe 1.000 dolar da verseniz, yaptığı işlerin neredeyse tamamının ağır işçiliğini Bluetooth'la bağlı olduğu telefon yapıyor. Gözlük aslında bir tür uzaktan kumanda gibi.
Terminal gibi mi?
Harika kelime, evet, bir terminal gibi çalışıyor. İşlem gücü, internet bağlantısı, yapay zeka analizleri hepsi telefonda.
Bir saniye, bu pratik olarak şu anlama mı geliyor? Telefonum evdeyse benim o 1.000 dolarlık gözlüğüm dışarıda neredeyse hiçbir işe yaramıyor.
Neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Belki basit bir fotoğraf çeker, onu da telefona bağlanınca gönderir. O kadar.
Yani ben o gözlüğe o kadar para veriyorum ama asıl işi yapan yine de cebimdeki telefon mu?
Maalesef öyle.
Bu bana biraz şey gibi geldi, çok gelişmiş, çok pahalı bir Bluetooth kulaklık gibi. Haksız mıyım?
Hiç haksız değilsiniz. Teknik olarak tam olarak bu. Hatta şöyle bir benzetme yapabiliriz. Çok güçlü bir yarış arabası alıyorsunuz ama motoru yanınızda çektiğiniz başka bir arabada duruyor.
Oo, güzel benzetme.
Görüntü harika ama kendi başına gidemiyor. Bu durum cihazı bağımsız bir platform olmaktan çıkarıp tamamen bir aksesuara dönüştürüyor.
Peki bu motoru arabanın içine koymaya çalışan, yani bu bağımlılık ilişkisini kırmaya çalışan biri yok mu? Çünkü bu durum sürdürülebilir görünmüyor.
İşte sohbetin en heyecanlı kısmı da burası. Bu denklemi temelden değiştirmeye çalışan bir oyuncu var. TCL.
TCL mi? Beklemezdim.
Evet, onların Reino X3 Pro adını verdikleri bir konsept var. Bu sadece bir ürün güncellemesi değil, tam anlamıyla bir felsefe değişikliği öneriyor.
Bu akıllı gözlüklerin geleceği için bir dönüm noktası olabilir diyorsunuz yani.
Kesinlikle olabilir.
Vay canına, bu gerçekten oyunu değiştirir. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Teknolojinin sırrı ne?
Sır artık hepimizin aşina olduğu bir teknolojide saklı. eSIM.
Ha, telefonlardaki gibi.
Tıpkı hücresel bağlantıya sahip Apple Watch'larda veya modern telefonlarda olduğu gibi. Cihazın içine gömülü, fiziksel olmayan bir SIM kart düşünün.
Anladım.
İşte bu dahili çip sayesinde gözlük yanınızda bir telefon olmasına ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına 4G ağına bağlanabiliyor.
O zaman bu şu anlama mı geliyor? Sabah koşuya çıkarken telefonumu evde bırakıp sadece gözlüğümle çıkabilirim
Evet.
ve yolda kaybolursam navigasyon alabilir, acil bir arama yapabilir veya gelen bir mesajı görebilirim.
Tam olarak bu. Henüz bir konsept aşamasında olsa da bu fikir bir akıllı gözlüğün gerçekten yüzünüzdeki bilgisayar olma potansiyelini ilk defa somut bir şekilde ortaya koyuyor.
Yani artık komutları telefona ileten bir aracı değil.
Bil. Komutları kendisi işleyen bir beyin olma iddiası taşıyor. Bu aksesuar statüsünden ana cihaz statüsüne geçişin ilk adımı.
Peki, eğer bağımsızlık bu kadar net bir şekilde hedefleniyorsa ve TCL gibi şirketler bu yolda somut adımlar atıyorsa, sektör neden hala bir kafa karışıklığı içinde?
Hı hı.
Neden herkes aynı yöne doğru kürek çekmiyor da pazarda bu kadar farklı ve birbiriyle çelişen vizyonlar görüyoruz?
Çünkü bu teknoloji henüz çok yeni. Adeta vahşi batı dönemini yaşıyor. Herkes altın bulacağını umduğu farklı bir tepeyi kazıyor ama kimse altının nerede olduğundan emin değil.
Güzel.
Bu bölünmüşlük o kadar belirgin ki sektördeki vizyonları net bir şekilde üçe ayırabiliriz. Bu pazarın yaşadığı kimlik krizinin mükemmel bir özeti aslında.
Merak ettim şimdi. Nedir bu üç temel ayrım?
Birincisi en temel seviyede donanım farklılıkları. Bir yanda Rainio X3 Pro gibi gözünüzün önünde gerçekten renkli, parlak bir görüntü oluşturan mikro LED ekranlara sahip modeller var.
Yani bildiğimiz ekran gibi.
Aynen. Diğer yanda ise ekranı tamamen yok sayıp sadece ses odaklı çalışan, size sadece talimatlar fısıldayan modeller bulunuyor.
Yani görecek misin, duyacak mısın kavgası var.
Tam olarak bu. Birinci kavga bu.
İkincisi de muhtemelen yazılımla ilgilidir. Cihazın beyninin neye odaklanacağı, o konuda da bir anlaşmazlık var anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. İkinci ayrım yazılım odağında. Bazı üreticiler her şeylerini yapay zekaya yatırıyor. Gözlüğün gördüğü bir bitkiyi veya binayı anında tanımasını, bir konuşmayı canlı olarak çevirmesini hedefliyorlar.
Yani bilgi odaklı.
Evet, diğerleri ise uzamsal ses gibi farklı teknolojilere öncelik veriyor. Yani sesin geldiği yönü o kadar gerçekçi bir şekilde simüle ediyorlar ki, sanal bir karakter arkanızdan konuştuğunda gerçekten arkanızdan geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Biri zekaya, diğeri ise duyulara hitap etmeye çalışıyor.
Ve sanırım en temel ayrım üçüncüsü. Yani bu cihazın hayatımızdaki rolünün ne olacağıyla ilgili felsefi bir tartışma bu.
Tam olarak öyle ve belki de en önemlisi bu. Üçüncü ve en büyük ayrım deneyim tasarımı. Bir grup size yüzünüzde tam teşekküllü bir genişletilmiş gerçeklik yani XR bilgisayarı sunmaya hedefliyor.
Yani Terminator vizyonu gibi. Baktığım her şey hakkında bilgi alıyorum.
Aynen öyle. Dijital nesneleri gerçek dünyayla bütünleştiren, sürekli açık, kapsamlı bir deneyim. Diğer grup ise çok daha minimalist bir yaklaşım benimsiyor.
Nasıl yani?
Etmeden duran ve sadece gerektiğinde beliren basit bildirimler sunan hafif bir başüstü ekran yani HUD deneyimi yaratmak istiyor.
Hani arabalarda olur ya cama yansıyan hız göstergesi gibi.
Mükemmel örnek. Sadece navigasyon oklarını gösteren zarif bir yardımcı gibi. Biri her şey, diğeri sadece gereken diyor.
Anlıyorum. Yani bir yanda bu bağımsızlık hayali var. Kulağa harika geliyor. Ama bu hayalin peşinden koşup duvara toslayanlar da oldu sanırım.
Hem de nasıl?
Kaynaklar bu konuda Human AI Pin diye bir örnekten bahsediyor değil mi? Bu deneme pek de iyi sonuçlanmamış.
Hem de hiç iyi sonuçlanmadı. Human AI Pin bu sektör için adeta bir uyarı ateşi. Derslerle dolu bir vaka. Tam da bu telefondan kopuş idealini temsil ediyordu.
Neydi tam olarak?
Yakaya takılan bir cihazdı sanırım. Evet. Ekranı tamamen ortadan kaldıran, yapay zekayı ve sesli komutları merkeze alan, yakaya takılan devrimci bir cihazdı. Kağıt üzerinde her şey mükemmeldi.
Ama pratikte işler öyle gitmedi.
Pratikte büyük bir hayal kırıklığı oldu. Piyasaya çıktığında aldığı ezici olumsuz eleştirilerle başarısız oldu. Buradan çıkarılacak ders çok net. Tüketiciler 10 yıllardır alıştıkları telefon ekranı deneyiminden o kadar da kolay vazgeçmiyor.
Dokunmatik arayüzden, anında görsel geri bildirim almaktan.
Kesinlikle. İnsanların bir şeye bakma, dokunma ve sonucunu anında ekranda görme alışkanlığı inanılmaz derecede güçlü.
Ama bu biraz da haksızlık değil mi? Sonuçta birileri yeni bir şey denemezse teknoloji nasıl ilerleyecek? Belki de Humane'in hatası teknolojisi değil, zamanlamasıydı. Biraz erken de arandılar belki de.
Bu çok yerinde bir nokta. Elbette öncüler her zaman en çok oku yiyenlerdir. Ama burada çıkarılacak ders devrim ile evrim arasındaki fark.
Hmm.
Humane bir devrim yapmaya çalıştı ve kullanıcılara bildiğiniz her şeyi unutun dedi. Bu genellikle başarısız olan çok riskli bir stratejidir.
İnsanların köklü alışkanlıklarını kırmak.
Evet, yeni bir donanım üretmekten kat kat daha zor. Akıllı gözlük üreticileri de bu acı dersi dikkatle not almak zorunda.
Peki, tüm bunları bir araya getirelim. Bir yanda TCL'in bağımsızlık adımı gibi heyecan verici bir gelecek vizyonu var.
Evet.
Diğer yanda Humane AI Pin gibi durun o kadar hızlı değil diyen uyarıcı bir başarısızlık. Bir de pazarın kendi içindeki o kafa karışıklığı.
Aynen.
Bütün bu parçalar birleştiğinde yakın gelecek için en gerçekçi senaryo ne? Nereye doğru gidiyoruz?
Tüm bu değişkenler ışığında en olası ve en mantıklı senaryo olarak Apple Watch modeli öne çıkıyor.
Apple Watch modeli.
Evet, bu tamamlayıcı ama kısmen bağımsız diyebileceğimiz bir statü. Artık hepimizin çok iyi bildiği bir model bu.
Yani tıpkı Apple Watch gibi bazı temel işlevleri telefonum yanımda olmadan yapabileceğim.
Aynen öyle. Mesela koşuya çıktığınızda telefonunuzu evde bırakıp saatinizle müzik dinleyebilir veya acil bir arama yapabilirsiniz. Bu size belirli anlarda bir özgürlük alanı tanır. Ama saatinizin ilk kurulumunu yapmak, yazılımını güncellemek, karmaşık ayarları yönetmek veya yeni uygulamalar yüklemek için hala ana cihaza yani iPhone'a ihtiyacınız var.
Anladım. Ekosistemin yerini almıyor, ekosistemi genişletiyor.
Mükemmel bir özet. Tam olarak bu.
Bu aslında üreticiler açısından da çok mantıklı bir strateji. Devrim vaat etmek ve insanları telefonlarına atmaya, ikna etmeye çalışmak yerine...
Çok riskli bir yolu.
Zaten milyarlarca insanın cebinde olan bir cihaza yeni bir arkadaş satmak çok daha karlı ve risksiz bir yol.
Tam olarak bu, hem üreticiler için daha güvenli bir ticari yol, hem de kullanıcıların alışkanlıklarını yavaş yavaş, onları korkutmadan değiştirmek için daha makul bir strateji.
Yani akıllı gözlükler de en azından yakın gelecekte bu yoldan ilerleyecek gibi.
Bütün işaretler onu gösteriyor. Belki dışarıda hızlıca bir e-postaya göz atmanızı, bir bildirimi görmenizi veya navigasyon talimatları almanızı sağlayacaklar ama günün sonunda...
O gözlüğü yapılandırmak, yönetmek ve tam potansiyelini kullanmak için yine cebimizdeki telefona döneceğiz.
Kesinlikle.
Kısacası anladığım şu, akıllı gözlükler telefonlara olan göbek bağını kesmek için heyecan verici adımlar atıyor. TCL'in e-simli konsepti bunun en net kanıtı.
Hı hı.
Ancak teknolojik sınırlar, pazarın vizyon konusundaki dağınıklığı ve en önemlisi bizim o kemikleşmiş kullanıcı alışkanlıklarımız yüzünden bu yol oldukça engebeli.
Çok engebeli.
Dönüyor. Telefonum saltanatı bir süre daha devam edecek.
Ve bu noktada size bir kapanış düşüncesi bırakmak istiyorum. Bu sohbet boyunca farklı deneyim tasarımlarından bahsettik. Yüzünüzde tam teşekküllü bir bilgisayar mı yoksa?
Yoksa çevresel görüşünüze gizlenmiş minimalist bildirimler mi?
Aynen. Bu teknoloji bir gün gerçekten tam bağımsız hale geldiğinde sizin için asıl değerli olan, asıl kullanmak isteyeceğiniz hangisi olurdu?
İyi soru.
Gerçek dünyanın üzerine bindirilmiş sürekli bir bilgi bombardımanı mı yoksa sadece ihtiyaç anında beliren, dikkatinizi dağıtmayan sessiz bir yardımcı? Belki de asıl savaş donanımda değil, gelecekte bizim en değerli varlığımız olan dikkatimizi kimin ve nasıl yöneteceğinde yatıyor.
İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.